Ayrım 5.
Halk da kumpara gibidir. Ne yüklersen onu alabilirsin. Seçmenin önemli bir kesimi bugün özgür düşünen yurttaş değil, fakat İsmail Ağa cemaatinin veya İskender Paşa dergahının veya Nur cemaatinin veya Süleymancı tarikatının ve benzeri üyesidir. Seçmenin asıl büyük kesimi ise Cumhuriyet'in yıkıntıları arasında sağa sola koşuşmakta, küreselleşmenin ayakları altında kalmamak için sistemin mağaralarında sığınmaktadır. Cumhuriyet'in başına sarık sarılmıştır. Eski Cumhuriyet yurttaşı tarikata, cemaate ve Rotary kulüplerine ve benzeri bağlanmıştır. Artık demokrasinin içinde insan yoktur. Sistem demokrasinin de naylonunu üretmiştir. İnsanlık tarihinin gördüğü en dar çıkarları temsil eden, en terörcü, en yalancı, en düzenbaz, en insanlık düşmanı rejim budur. Bu gerçek, sistemin kumandasındaki kitle iletişim mekanizması aracılığıyla perdelenmekte ve bütün insanlık bir budalalar toplumuna dönüştürülmektedir. Sandığa kapatılan demokrasi. Demokrasi de bütün toplumsal, siyasal kurum ve ilişkiler gibi tarihsel süreçlerin belli bir çağına aittir. Dolayısıyla belli bir toplumsal ekonomik kuruluş temelinde yükselir. Rousseau'nun insanlar hür doğar, hür yaşar diye özetlediği, Fransız devriminin hürriyet, eşitlik, kardeşlik diye sloganlaştırdığı bu sistemde artık hiç kimse anasından kul olarak doğmayacaktır. Diğer insanlarla eşit ve kardeş olacaktır. İnsan demokrasiyle birlikte ağanın marabası olmaktan, beyin yanaşması olmaktan, şeyhin müridi olmaktan kurtulur. Padişahın kullarından oluşan reaya, güdülenler, artık özgür bireylerden oluşan millet haline gelmiştir. Bu açıdan demokrasi, kapitalizmin devrimci yükseliş döneminin siyasal rejimi olarak dünyaya gelmiştir. Demokrasi, feodal sistemi yıkan içeriğiyle devrimci bir rejimdir. Bütün dünyada devrimlerle kurulmuştur ve ancak devrimle kurulabilir. Devrilen tahtlar, yerlerde yuvarlanan taçlar ve yıkılan şatolar demokrasinin kuruluşunu müjdeler. En önemli örnekleri kapitalizmin öncüsü olan ülkelerde Cromwell'in İngiliz devrimi, Robespierre'in Fransız devrimi ve Washington'un Amerikan devrimidir. Ezilen dünyadaki örnekleri ise Çin'de Sun Yat-sen devrimi, Türkiye'de Mustafa Kemal devrimi, Latin Amerika'da Bolivarcı devrimlerdir. Gelelim çağımızdaki büyük sahtekarlığa. Bir zamanlar köylüyü arkasına alarak kralları ve beyleri deviren burjuvazi, emperyalist karakter kazanınca dünyanın her yerinde gericiliğin merkezi ve temel dayanağı olmuştur. 20. yüzyıl bir yönüyle emperyalizm ile ezilen dünyadaki ağalık ve şeyhlik arasındaki ittifakın tarihidir. Böylece kralları ve ağalığı yıkan gerçek demokrasiden her türden gericiliğe yaslanan sahte demokrasiye geçilmiştir. Bu dönemde emperyalizmin merkezlerinde yeni bir demokrasi teorisi imal edilmiş, demokrasinin toplumsal devrimci içeriği boşaltılmış, demokrasi seçim sandığına indirgenmiştir. Mafya saltanatını demokrasiyi sandığa indirgeyen bu demokrasi teorisi üzerine oturtmuştur. Mafyanın demokrasisi sandıktan ibarettir ve sandıkta mafyanın kontrolündedir. AKP'nin muhafazakar demokrasi dediği rejimin şeceresi ve sicili budur. Buna Fatih Camisi'nin avlusunda çekilen fotoğrafa bakarak sarıklı demokrasi diyebilirsiniz. Demokrasinin başına tarikatların sarığını sardığınız, boynuna mafyanın papyon kravatını taktığınız zaman ortada ne özgür insan kalmıştır ne de demokrasi. Muhafazakar demokrasinin muhafazakarlığını işte o sarık temsil eder. Demokrasi ise o sarığın altına gizlenmiş bir siyah oyuncağıdır. Muhafazakar demokrasinin derinliklerine inerseniz orada Süper NATO'nun gladyosuyla ve siyah güdümlü tarikatlarla karşılaşırsınız. O Fatih Camisi avlusunda şeyhin sakalını öpen, boynu eğiklerin veya emperyalizmin merkezlerinde imal edilen hayat modeli içinde budalalaştırılmış kalabalıkların önüne sandığı koyarsanız, o sandıktan hep tevekkül ve budalalık çıkacaktır. İşte bugün demokrasi denen sistemin çıkmazı da buradadır. Çünkü bu muhafazakar demokrasi insanı özgürleştirmiyor. Tam tersine insanı sersemletiyor ve köleleştiriyor. Ve o imal edilen halkın önüne konan sandıklardan hep emperyalizm güdümlü mafya tarikat rejimi çıkacaktır. Sistemin sigortası ve kısır döngüsü buradadır. Demokrasi sandıktan mı çıkmıştı diye sormak gerekir. Eğer İngiliz, Fransız veya Amerikan devrimleri sırasında ortaya sandığı koysaydınız, o sandıktan demokrasi çıkacak mıydı? Hele bizim gibi Atatürk'le başladığı demokrasi girişimini 1940'lardan sonra yıkıma uğratılmış bir ülkede bu soru çok daha geçerlidir. Biz 1920'lerde Levanten Monşer takımını temizleyerek, tekke ve zaviyeleri kapatarak Cumhuriyet'in devrimci eğitimiyle özgür yurttaşı yaratmaya çalıştık. Sandığı o Cumhuriyet yurttaşının önüne koyduğunuz zaman demokrasinin sandığı olur. Sandığı yuppileşme sevdasındaki budalanın veya Nakşibendi müridinin önüne koyduğunuz zaman artık o sandukadır ve sandukanın içinde de demokrasinin cesedi yatmaktadır. Makaraya sardıkları topluma popstarı seçtirenler, Turgut Özal'ı, Tansu Çiller'i ve Tayyip Erdoğan'ı da abrakadabra yöntemleriyle sandıktan çıkarmaktadırlar. Bugün Türkiye'de demokrasi ancak ve ancak tıpkı Atatürk'ün önderliğinde yaptığımız gibi devrimci halkçılıkla kurulabilir. Buna isterseniz devrimci halkçı diktatörlük deyiniz. Teorik açıdan hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü bugün halkçı olabilmek için halkı vurulan zincirleri devrimci halkçı bir diktayla kırmak zorundasınız. Halkı özgürleştirmek için mafyayı ve ortaçağ kurumlarını toplumdan temizlemek zorundasınız. Demokrasiyi kurmak istiyorsanız yine o emperyalist düşmanı denize dökmek, yine o komprador sülükleri vücudumuzdan koparıp atmak, yine o tekke ve zaviyeleri kapatmak, insanımızı yine o tarikatların pençesinden kurtarmak, yine milletimizi üfürükçünün, muskacının elinden çekip almak zorundasınız. Bugün Türkiye'de hortumcusunu, dolar ve borsa vurguncusunu, büyük tefecisini tasfiye etmeden demokrasi falan olmaz. Bu işlerin hiçbirini sandıktan çıkaramazsınız. Çünkü sandığın içinde, son 60 yıl içinde ABD tarafından doldurulmuş olan mafya ve tarikat ilişkilerinden başka bir şey bulunmamaktadır. Muhafazakar demokrasi, Türkiye'deki ABD güdümlü mafya gladio tarikat rejiminin kibar adıdır. Türkiye halkı ancak o mafya tarikat rejimini yıkarak demokrasiyi kurabilir. Bugün biricik demokrasi eylemi Atatürk gibi yapmaktır. Kemalist devrimi tamamlamaktır. Geri kalan hepsi ellerimize tutuşturulan renkli balonlardır. Sistem, üretime ve hayata karşı. Kapitalizm bütün sihir ve kerametini kaybetmektedir. Çünkü kaynaklar sanayi ve ticaretteki verimliliğe göre değil, mafya vurgunlarına göre dağılmaktadır. Mafya vurgununu belirleyen kapitalizmin ilk dönemlerindeki gibi verimlilik değildir. Artık kaynaklar kar esasına göre dağılmamaktadır. Bu nedenle geldiğimiz aşamada kapitalist sistemin rekabet koşullarında verimliliği yükseltme mantığı çökmüş, iddiaları yıkılmıştır. Sistem, insan hayatını sürdürmeye ve insan ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eden üretimden hızla kopmakta, tam tersine varlığını gittikçe daha büyük oranda para ve borsa operasyonlarına, insan hayatına kasteden uyuşturucu ve silah imali ve ticaretine dayandırmaktadır. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan malların üretimiyle ilgili faaliyetin hacmi daralırken, üretimin mafyalaşmış bir zümre tarafından paylaşılmasına yönelik para hareketleri ve borsa gibi faaliyetlerin alanı genişlemektedir. Emperyalist merkezler uyguladıkları yüksek faiz politikalarıyla bir kez daha dünya ölçeğinde talebin darlığı sorununu ağırlaştırmış oluyorlar. Ağır borç yükü altında ezilen dünyada talep daralmakta, sistem yüksek faiz politikasıyla yine kendi krizini üretmiş olmaktadır. Her yeni sistem, insan ihtiyaçlarını daha iyi karşıladığı için eski sistemin yerini alır. Kapitalizm de doğuşunda öyleydi. Oysa bugün kapitalizm ve küreselleşen piyasa, insan ihtiyaçlarını karşılamak bir yana, artık hayata karşıdır. Küreselleşme dedikleri süreç daha sonuna varmadan, bütün insanlık başını ABD mafyasının çektiği küresel bir tehditle karşı karşıya gelmiştir. Toplam olarak bakarsak insanlık, ilk çağın köleci veya orta çağın despotik feodal rejimlerinde bile rastlanmayan tehlikelere yuvarlanmaktadır. Tarihte ilk kez bir sistem, doğayı ve insan hayatını yıkıma uğratacak boyutlarda bir tehdit oluşturmaktadır. Artık bu sistemin liberalizme veya vahşi kapitalizme dönmesi mümkün değildir. Sistem, para ve borsa oyunlarından, uyuşturucu, beyaz kadın ve silah ticaretinden vazgeçemez. Vazgeçecek olsa yıkılır. Çünkü sistem suç ekonomisi üzerinde yükselmektedir. Mafyadan vazgeçmek sistemin intiharı anlamına gelmektedir. Sistem para vurgunculuğundan ve uyuşturucu ekonomisinden vazgeçemeyeceği için insanlık kapitalizmden vazgeçecektir. Kapitalizmin altın vuruşu. Lenin'in çürüyen ve geberen kapitalizm tahlili bugün 90 yıl öncesine göre daha geçerlidir. Kapitalizm artık hayatı değil, ölümü temsil etmektedir. Zehirli ve silahla yaşamaktadır. Dahası bireysel kar ekonomisi doğayı yıkıma uğratmaktadır. İnsanlık bu sistemde üzerinde yaşadığı gezegeni kaybetmektedir. Kendisini sürdürmek için milyarlarca insanı zehirlemek ve öldürmek, insanlığın büyük çoğunluğunu kaosun içine yuvarlamak, doğayı ve yaşamı yıkıma uğratmak durumunda olan bir sistemin ecel saati gelmiştir. Kapitalizm yalnız eroin satmıyor. Kendisi de eroine bağımlı hale gelmiştir. Altın vuruş, eroine bağımlı olanların son mutluluk girişimi midir, yoksa intihar eylemi midir? Kapitalizm de oraya geldi. Bu yüzyılın ilk yarısında altın vuruşunu yapacaktır. Altın vuruş, eroine bağımlı olan bütün varlıkların son büyük eylemidir. 21. yüzyılın devrimler çağı. Emperyalizmin çöküşü aynı zamanda 500 yıllık Batı uygarlığının çöküşüdür. Asya uygarlığı yükselmektedir. Atlantik'in çöküşü ve Avrasya'nın yükselişi, kapitalist sistemin önderinin değişmesi gibi sistem içinde bir değişiklik olmayacak. Yeni bir uygarlığa, yeni bir toplumsal sisteme geçiş olacak. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının ertesini incelediğimiz zaman güçlü devrim dalgaları görüyoruz. Bu üçüncü devrim dalgası sistemin sonunu getirebilir. En azından dayandığı zemini çok daraltabilir. O da dünyadan tasfiyesi için çok önemli bir basamak olur. Biriken çöküş etkenleri bize böyle iyimser yorumlar yaptırabiliyor. Yeni uygarlık ise milli demokratik devrimlerin tamamlanması yoluyla sosyalizme geçiştir. Öncelikle 20. yüzyılda kapitalizmin çevresinde kalmış olan halklar milli demokratik devrimlerini tamamlayarak sosyalizme yöneleceklerdir. Artık küresel mafyanın çıkarlarını temsil eden özel mülkiyet ve özel çıkar sisteminin biricik seçeneği ortak mülkiyet ve toplumsal çıkardır. İnsanlık üzerinde yaşadığı doğayı bile yıkıma uğratan boyutlardaki bu tehdidi ancak ve ancak özel mülkiyet sisteminden kurtularak bütün insanlığı kucaklayan büyük kolektif projelerle ve kamu mülkiyetiyle aşabilir. Bu nedenle insanlığın önünde anti-emperyalist ve anti-mafya karakterdeki milli demokratik devrimlerden sosyalizme uzanan bir devrimler dönemi bulunmaktadır. 20. yüzyılın başında girdiğimiz emperyalizm, milli kurtuluş savaşları ve emekçi devrimleri çağı devam etmektedir. Devrim dalgası çeyrek yüzyıllık bir geri çekilişten sonra mafyalaşan emperyalizm koşullarında en büyük yükselişinin eşiğine gelmiştir. Ya devrimler savaşı önler, ya savaş devrimlere yol açar seçenekleri bugün de geçerlidir. Artık gündemde olan savaşın devrimlere yol açması seçeneğidir. Nitekim Irak'ın şimdiden insanlık tarihine geçen büyük direnişi, bölge ve dünya dengelerini devrim yönünde etkileyen gelişmelerin başladığına işaret etmektedir. Türkiye'miz burada kilit rol oynayacak bir ülke konumundadır. Türkiye, ABD emperyalizmini Asya kapısını açmayacak, tam tersine Asya kapısını kilitleyerek hem insanlığın kurtuluşuna büyük katkılarda bulunacak hem de kendi kurtuluşunu gerçekleştirecektir. 4. Strateji. Stratejik hedef ve mevzilenme. Manisalı sonuç olarak Türkiye'nin bir hesaplaşma dönemine girdiğini saptamakta ve seçenekleri şöyle belirlemektedir. Ya Batı kapitalizmine esaret veya toplumsal demokrasi. Temel İçgüdü sayfa 232. Doğrudur. Ancak toplumsal demokrasi yerine halkçı devrimci çözüm türünden kökleri Türk devriminde bulunan bir kavramı yeğlemek daha yerinde olur. Çünkü toplumsal demokrasi, hele bir de batıdaki adıyla anacak olursak, sosyal demokrasi 20. yüzyılın başlarından beri batı kapitalizminin sol kanadını temsil eden bir akımdır. Bu kavram, Manisalı'nın haklı olarak dünyayı değiştirecek esas güç olarak gördüğü Ezilen milletler dünyasına yabancıdır ve hatta ezilen dünyanın sömürülmesine ortak olan bir kesimi temsil etmektedir. Sosyal demokrat akım, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Batı sermayesiyle işbirliği yapan gayrimilli sermayenin sol kanadını temsil etmektedir. Adlandırmalar o kadar önemli bulunmayabilir. Mesele özde anlaşmaktır. Manisalı dostumuzla stratejik hedef ve mevzilenme konusunda esaslı bir görüş ve mücadele birliği içindeyiz. Dünya ölçeğinde baktığımız zaman Manisalı'nın umutları ezilen dünyadadır. Hugo Chavez'ler, Lula da Silva'lar bugün bir yıldız gibi parlamaya başlamışlardır. Temel içgüdü sayfa 187. Batı kapitalist dünyası ile çok kutuplu ve daha dengeli bir dünya arayan Afrasya arasındaki mücadele dünyanın geleceğini belirleyecektir. Büyük sermaye sayfa 228. Türkiye, Avrasya'nın bu büyük mücadelesinde şimdiden belli roller oynamaya yönelmiştir. Ülkemizin Rusya, Ukrayna, İran, Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliği çabaları meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye, TSK'nın girişimiyle, Çin, Pakistan ve Rusya ile füze teknolojisinin alınmasını da içeren yeni askeri işbirliği anlaşmaları yapmıştır. Sessiz darbe sayfa 164 ve devamı, büyük sermaye sayfa 104, temel içgüdü sayfa 194 ve devamı. Milli düzlemde ele alacak olursak, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bağımsızlık ve demokrasi stratejisinin temel gücü işçi, çiftçi ve memurlardır. Bazı ticaret ve sanayi odaları tarafından temsil edilen milli sermaye de bu cephe içinde yer almaktadır. Ulusal cepheyi oluşturan bu güçler, siyasal olarak örgütlendikleri zaman başarı sağlanabilecektir. Manisa'nın tahlil ve stratejisinde millet ile ordu arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Sessiz darbe sayfa 178, büyük sermaye sayfa 70, temel içgüdü sayfa 147. Manisa'lı ulusal cephede yer alan partileri somut olarak da saymaktadır. İP ve yeni kurulan sol partiler yanında DSP, MHP ve CHP içindeki önemli ulusalcı hareketlenmeler. Büyük sermaye sayfa 70. Manisalı dostumuzun taktik düzlemdeki en büyük kaygısı, bugün yaşanan tek yanlı bağlanma sürecinin devam etmesidir. Bu süreç Türkiye'nin direncini kırmaktadır ve bir süre sonra Türk ordusu bile bu tek yanlı bağımlılığı değiştiremeyecektir. Sessiz darbe sayfa 9. Kemalist devrimin tamamlanması. Arkada kalan dönemde Türkiye'de Kemalist devrim büyük ölçüde tasfiye edilmiş ve bir mafya tarikat rejimi kurulmuştur. Bu nedenle korunacak değil, kazanılacak bir cumhuriyetimiz var. Türkiye karşılaştığı tehditleri statükoyu koruyarak değil, kendini yenileyerek, yarım kalan ve kaybettiği Kemalist devrimini yeniden canlandırarak ve tamamlayarak göğüsleyebilir. Milli devleti ve cumhuriyeti savunmak bu açıdan bir devrim meselesi haline gelmiştir. Türkiye çıkış yolunu Atatürk'ün önderliğindeki 1920 devriminde olduğu gibi yine devrimle açacaktır. Milletin gerçek gücünü harekete geçirmek, milletin gerçek iradesini hakim kılmak için o gücü bastıran ve o iradeyi ezen bugünkü mafya tarikat sisteminin bertaraf edilmesi şarttır. İkinci bölüm. Küreselleşme ve milli güvenlik. 1. Küreselleşme. Farklı pencereler. Orgeneral Büyükanıt küreselleşmeyi, özellikle 1990'lı yıllarda birlikte bütün ülkelerin birbirlerine daha bağımlı hale gelmeleri sonucunda küresel sorunlar karşısında ortak değer, yaklaşım ve tavırlar benimsemeye zorlanmaları diye tanımlamaktadır. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik Sempozyumu açış konuşması için bakınız teori sayı 163 Ağustos 2003. Bu tanımın anahtar kavramı geniş mutabakat veya ortak nokta olmaktadır. Ne var ki Orgeneral Büyükanıt konuşmasının hemen devamında bütün ülkelerin aynı tanım ve kavramlar üzerinde birleşmelerinin mümkün olmadığını saptamaktadır. Çünkü küreselleşmeye gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler farklı pencerelerden bakmaktadırlar. Küreselleşme sürecinde derinleşen kamplaşma. Orgeneral Büyükanıt ve Korgeneral Turgut bildirilerini küreselleşme sürecinin yarattığı çelişme ve çatışmalar üzerine kurmuşlardır. Benimsenen tahliyle göre dünya bu süreçte her zamankinden daha kalın duvarlarla iki karşıt kampa bölünmektedir. Bu kamplaşma Büyük Anıt'ın açış konuşmasının çeşitli yerlerinde şu kavramlarla belirlenmektedir. Merkez ile çevre, uluslararası sermaye ile ulusal devletler, zengin ile yoksul toplumlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, güçlü ile güçsüz devletler. Aynı şekilde Kor General Reşat Turgut da küreselleşmenin zengin-fakir çelişmesini sınır tanımaz ölçülerde keskinleştirdiğini, devletler içindeki çatışmaların ve devletler arasındaki bölgesel savaşların temelinde yatan sebebin bu olduğunu belirlemektedir. Görüldüğü gibi insanlığın 19. yüzyılın sonlarına doğru girdiği emperyalizm çağının baş çelişmesi sayın komutanlar tarafından da berrak biçimde saptanmaktadır. Bilindiği gibi 20. yüzyılın Lenin, Mustafa Kemal Atatürk, Sun Yat-sen, Mao Zedong, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Afrika'da Lumumba ve diğerleri, Arap dünyasında Nasır ve benzerleri hep dünyanın emperyalist devletler ile mazlum ülkeler diye iki kampa ayrıldıklarını saptamış ve stratejilerini bu temel üzerinde inşa etmişlerdir. Küreselleşme denen süreç bu kamplaşmayı daha da keskinleştirmektedir. Bu açıdan sayın komutanların da saptadığı gibi küreselleşme süreci yeni bir çağ olmayıp emperyalizm çağının bir dönemidir. Başlangıç tarihi yerinde olarak 1990'lar diye belirlenmektedir. Küreselleşme sürecinin yarattığı kamplaşma karşıt tavırları şiddetlendirmekte ve küresel sorunlar karşısında ortak değer, yaklaşım ve değerler oluşması olanağını da ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle olsa gerek Orgeneral Büyükanıt, ülkelerin küreselleşme sürecinde ortak tavırlara zorlandığını saptıyor. Evet, zorlama. Şiddet bu sürecin anahtar kavramıdır. Yeryüzünde yoğunlaşan uyuşmazlıkların, çatışmaların ve savaşların nedeni de burada görülmektedir. Orgeneral Büyükanıt bu nedenlerle küreselleşme sürecinde dünyaya istikrar gelmediğini, tersine istikrarsızlığın arttığını gözlemlemekte ve bu durumu yeni dünya düzensizliği diye adlandırmaktadır. Orgeneral Büyükanıt, teori sayı 163 sayfa 4. Buradan hareketle Orgeneral'in güvenlik açısından vardığı sonuç, ülke çıkarlarının güçlü ülkelerin amaçlarıyla çatışabileceği ve bu çatışmanın belki de kaçınılmaz hale gelebileceğidir.